sen olsaydın.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sen Olsaydın programıyla sevgi, saygı ve muhabbetlerimizle yine sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyicilerimiz, bu hafta Sen Olsaydın programındaki konu başlığımız savaş muhabiri olmak. 24 Temmuz gazeteciler ve basın bayramı olarak kutlanmakta. Biz de bu vesileyle istedik ki Sen Olsaydın programında önce genel olarak bir muhabirlikten, işin zorluklarından, püf noktalarından ve akabinde de savaş muhabirliğinden söz edelim. Evet, muhabirlik dediğimizde kimdir muhabir? Önce asıl konumuzun temelini oluşturan kavramı bir tanımlayalım isterseniz. Kamuoyunu bilgilendirmek üzere ekonomik, siyasi, kültürel, sportif, adli olaylarla ilgili bilgileri toplayan ve yayınlanmaya hazır hale getiren kişi muhabir. Tabii detaylara indiğimizde aslında muhabirliğin tanımı kadar kolay olmadığını anlayacağız. Biz bir çırpıda muhabirliğin tanımını yapıverdik ama muhabir kimdir, neler yapar, ne iş yapar? Bakın, muhabir habere en yakın, rahata en uzak olandır. En galiba güzel tanımlardan biri bu. Muhabir habere en yakın, rahata en uzak olandır. Yaz kış gece gündüz demeden haber peşinde koşandır muhabir. Düşünün ki bizler bir depremden, yangından, terör saldırısından, yangından, rüzgardan, kasırgadan, kardan, kıştan, selden kaçarız değil mi? Evet, hızla kaçarız en güvenli bölgelere, yerlere doğru. Ama muhabir odur ki her türlü felakete doğru olay mahallinde bulunmak üzere oraya doğru üstelik de koştura koştura giden insandır. Günde 10-12 saat ve genelde haftada 6 gün çalışan, yoğun olarak çalışan medya çalışanlarıdır muhabirler. Haftada bir gün izin günü genelde kullanırlar ama bazen gündem ve olaylar o kadar yoğun olur ki belki haftalarca iznini kullanamayan muhabirler de olabilir. Ve yine bu yoğun çalışma temposu içerisinde o tek günlük izninde ne yapacağını düşünürken bir yandan da haftanın yorgunluğu, yoğunluğuyla biraz evde dinleneyim, biraz uyuyayım derken kim bilir belki de o haftalık bir günlük iznini evinde uyuyarak ya da dinlenerek geçiren kişidir muhabir. Muhabir aynı zamanda aslında kurumunu da bir yönüyle temsil eder. Çünkü doğrudan halkla buluşan, halkla bir arada olan kişidir muhabir. Elinde mikrofonu sokakta halkın arasında onlara sorular yöneltirken bazen öyle olur ki kurumun yayın politikasını sanki muhabir belirliyormuş gibi sokakta insanlar tarafından da acımasızca eleştirilebilir. İşte bu da işin risklerinden biri. Ve yine ideal şartlarda muhabirden bir alanda uzman olması beklenir. Ancak gündemin yoğunluğu, olayların fazlalığı, işlerin yoğunluğu sebebiyle bir muhabir sabah bir yerde, bir olay mahallinde, bir haber peşinde koştururken öğlen ya da öğleden sonra ya da akşam üzeri bir başka haberin peşinde, belki de kendi alanında olmayan bir başka kulvarda yine haber peşinde ama koşturan kişidir. Evet, ve her daim ulaşılabilir olmak zorunda olan kişidir. Dolayısıyla 5 dakika dahi telefonunu kapatma lüksü olmayan kişidir muhabir. Muhabir bazen haberi için gerekli bilgiyi alabilmek adına saatlerce kapı önünde beklemek zorunda kalabilen kişidir. Muhabir güvenilir haber kaynaklarına sahip olması gereken kişi, dolayısıyla çok iyi insan ilişkilerine de sahip olması gerekiyor. Kendisine haber iletebilecek kişilerle iyi iletişim içinde olması, irtibatta olması gerekiyor. Ve bu yönüyle de muhabir tanımı yapılırken bazen de denir ki muhabir cep telefonlu rehberi en kalabalık olan kişilerden biridir denir. Evet, muhabir kısıtlı zamanda bir haberden diğerine koştururken telefonla editörünü arayıp bir yandan da haberini yazdıran kişidir. Yani zamanla yarışır. Her an bir yandan olay mahalline gitmekle uğraşırken bir yandan da belki bir önceki haberi toparlayıp editörüne telefonda yazdıran kişidir. Ve yine eğer muhabirseniz, örneğin bir televizyon muhabiriyseniz, canlı yayına bağlanıyorsunuz ve 3-2-1 kayıt dendiği an sizin için hayat duracak. Neden? Çünkü o an haberi en iyi şekilde aktarmanız gerekiyor izleyicilere. Karda, kışta, yağmurda, selde, depremde, yangında, rüzgarda, kasırgada olmanız hiç fark etmiyor. O an 3-2-1 kayıttayız dendiği an her şeyi arkanıza atarak, bir kenara bırakarak, hatta kendi kişisel sorunlarınız varsa, belki evde çocuğunuz hasta, belki kirayı yatırmadınız, belki ekonomik sıkıntılar, belki başka problemler var, ama bunların hepsini bir kenara atıp o an habere en iyi şekilde odaklanıp haberi en iyi şekilde yansıtmanız gerekiyor muhabirseniz eğer. Ve yine Türkiye için düşünüldüğünde Ankara muhabiri olmak da tabii yine koşturmaca peşinde olmak demek. Her an siyasi haberlerin takibini yapan, bunun için koşturan kişisinizdir siz eğer bir Ankara muhabiriyseniz. İyi bir muhabir aynı zamanda soğukkanlı olması beklenen insandır. Evet, muhabir de nihayetinde bir insandır, duyguları vardır, ama o olay esnasında haberi aktarırken soğukkanlılığını koruması ve habere odaklanması beklenir yine. Ve muhabir sokaktan ayrılmayan, olay yerinde olan, olay mahallinde olan insandır. Hani hep cümleye öyle başlar ya muhabirler, evet şu an olay yerindeyiz, şu an olay mahallindeyiz derler. İşte muhabir her an olayın takibinde, halkın arasında, olayların içindedir. Muhabir bir arkadaşınız varsa, onunla plan yapmayı düşünüyorsanız, ya bir son dakika haberi patlar ve planınız iptal olur, yetişemez, katılamaz bu plana, ya da habere takılır, birkaç saat rötarlı gelir. Hatta bu ne ki diyeceğiniz bir başka ifadeyi aktarmak istiyorum. Muhabir belki de bir haber takibindeyse kendi düğününe bile katılamama ihtimali olan kişidir. Evet, hakikaten zor muhabir olabilmek, muhabirlik yapabilmek. Gazete ya da televizyon muhabiri, az önce dediğimiz gibi siyaset takibi yapan Ankara muhabirleri, magazin muhabiri, foto muhabiri, spor muhabiri ve bugün asıl konumuz olan ve belki de muhabirlik alanları, dalları içerisinde en zoru olan savaş muhabirliği. Evet, profesyonel anlamda muhabirlikten bahsediyoruz ama toplum olarak, millet olarak da bizler de aslında amatör birer muhabir değil miyiz? Bunun örneklerini şöyle bir hafızamızdan, zihnimizden geçirelim. Örneğin evde otururken dışarıdan bir ses duyduğumuzda, büyük bir ses bir yankılandığında ne yaparız? Hemen cama çıkarız, değil mi? Hatta bu yetmez, balkona çıkarız. O da olmadı, belki aşağı ineriz, o olayın sesin geldiği yere doğru dışarıya çıkarız. Kavga olsun, kaza olsun, bunları naklen camımızdan izler. Ertesi günde eş, dost, akraba, yakınımızda kim varsa bunları anlatırız. Öyle ki bu olaylara şahit olmayan ve olaya müdahil olan kişileri de tanımayan kişilere bile aslında belki telefonda uzun uzadıya ertesi gün olanları aktarırız. İşte bu yönüyle bizler de millet olarak belki amatör birer muhabiriz. Ve yine eve misafir geldiğinde ne yapılır? Aile büyükleri, erkekler özellikle hemen ülke gündemini konuşurlar, değil mi? Siyasetle ilgili görüşlerini dile getirirler, bildiklerini paylaşırlar. İşte bu yönüyle amatör muhabirlik devam ediyor aslında, aile içinde de, ev içerisinde de. Yine kadınlarımız bir araya geldiklerinde ne yaparlar? Hemen evlenme, boşanma, moda, çocuklar, eğitim, okul, evdeki işler vesaire, yani aktüel her türlü haber, magazinsel her türlü haber o an kadınlar arasında bir gündem oluverir o konuşmalar, buluşmalar, sohbetler esnasında. Bakın, aslında ülke olarak hepimiz amatör birer muhabiriz bu yönüyle. Haberleri güzel aktarırız. Hatta belki fazlasıyla aktarırız eklemelerde de bulunarak. Ama bir meslek olarak muhabirliğe bakıldığında mesleğin en çok göze çarpan zorluğu, insan yaşamını zorlayan mekanlarda yine insan yaşamını fazlasıyla etkileyebilecek hava koşullarında var olan haberi izleyiciyle buluşturmak. Örneğin muhabirlerin kar tatili gibi bahaneleri olamıyor haber yapmamak için, yayınlamamak için. Bilakis bu kez karın kendisi ve karın beraberinde getirdiği belki kazalar, ulaşım zorlukları, bu kez bunlar haber oluyor. Yani her halükarda eğer siz bir muhabirseniz, haberin olmadığı bir zaman yok. Dolayısıyla sizin ben çalışmıyorum, ben bu ortamda çalışamam diyeceğiniz bir alanda yok. Karda da, kışta da, sıcakta da, yağmurda da, selde de, felakette de muhabir bizzat olayın içindedir. Muhabir haber kökünden geliyor. Haberi veren, haberi ulaştıran kimse demek. Her şeyden önce muhabirin iyi bir genel kültüre sahip olması, iyi bir diksiyonun olması, olayları iyi bir şekilde tetkik ve tahkik edebilmesi, gündemi de iyi değerlendirebilmesi gerekiyor. Az önce de dediğimiz gibi çevresinin de geniş olması, haber kaynaklarının geniş olması da lazım haber yapabilmesi için, haberlere zamanında ulaşabilmesi için. Ve yine muhabir tabii haberi yapabilmek için her şeyden önce baştan beri söylediğimiz gibi olay yerinde bulunmak zorundadır. Yani olay mahallinde olacak muhabir. Doğru kişilere doğru soruları doğru üslupla yöneltecek. Ve yine muhabir denildiğinde, haber denildiğinde hani bir ilke vardır ya, 5N1K, yani ne oldu, nerede oldu, ne zaman oldu, nasıl oldu, neden oldu ve kim ya da kimler? İşte bu soruların cevaplarını da o haberi verirken tüm ayrıntılarıyla yansıtmak durumundadır muhabir, iyi bir muhabir olmak istiyorsa. Ve tabii öncelikle bu olayın da mutlaka haberin de resimlendirilmesi ya da kayıt altına alınması gerekiyor. Gazete için fotoğraf, televizyon için de bunun kamera kaydı o haberin olmazsa olmazı demek. Ustaca sorular sorabilmesi ve yine muhabirin en kısa zamanda en önemli haberi değerlendirip bunu doğru ve ilgi çekici bir tarzda sunabilmesi gerekiyor. Fotoğraf önemli dedik. Bakın, gözünüzün önünde bir fotoğrafı canlandırmaya çalışacağım. Akbaba ve çocuk desem gözünüzün önüne bir fotoğraf karesi gelir mi? Mutlaka gelir diye düşünüyorum. Çünkü bu fotoğrafı görmeyen yoktur şu ana kadar. Akbaba ve çocuk fotoğrafı çok meşhur bir fotoğraftır. Yerde iki büklüm halde bir deri bir kemik kalmış Afrikalı bir çocuk ve hemen arkasında bekleyen bir akbaba fotoğrafı. Bu fotoğraf bütün dünyanın ittifakla kabul ettiği Afrika'daki açlığın simgesi olan fotoğraftır. 1994 yılında bir savaş fotoğrafçısı olan Kevin Carter'ın çekmiş olduğu bir fotoğraf. Açlıktan bir deri bir kemik kalan Afrikalı kız çocuğu ölümün eşiğindedir. Belki birkaç dakika, belki birkaç saat, belki birkaç gün sonra ölecek. Çocuk emekleyerek 1 kilometre ötedeki Birleşmiş Milletler yemek kampına gitmeye çalışıyor. Ve hemen arkasında bekleyen akbaba da kim bilir belki de onun ölmesini bekliyor iştahla. İşte bu manzarayı gören Kevin Carter deklanşöre basıyor ve daha sonra kendisine Pulitzer ödülü kazandıracak olan bu fotoğrafı çekiyor. Fotoğrafı çekiyor ve oradan ayrılıyor. İşte o fotoğraf önce New York Times'ta, ardından da dünyanın pek çok yerinde yayınlanıyor. Bütün dünyayı ağlatıyor bu fotoğraf. Evet, fotoğraf çekilmiştir. Hatta dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan Pulitzer ödülünü de bu gazeteciye, bu fotoğrafçıya kazandırmıştır. Lakin ortada sorular vardır. Nedir bu sorular? O çocuğa ne oldu? O çocuk yaşıyor mu? O çocuk için evet fotoğrafı çektin ama sonrasında bir şey yaptın mı, yoksa oradan çekilip ayrılıp gittin mi? Yoğun bir şekilde bu sorular altında bunalan Kevin Carter gerekli açıklamaları yapar. Der ki ben bu fotoğrafı çektiğimde akbaba uzaklaşmasın diye çok fazla yaklaşmadan çektim ama fotoğrafı çektikten sonra zaten akbaba oradan uzaklaşmıştı. Büyük bir ihtimalle de kız yemek kampına gitmiştir çünkü çok uzak değildi. Ama bunun ötesinde bir şey yapamadığını ifade eder. Çünkü salgın hastalıklar nedeniyle gazeteciler olarak kendilerinin kimseye dokunmamaları konusunda önceden uyarıldığını söyler ve kendisinin profesyonel bir gazeteci, bir fotoğrafçı olarak işini yaptığını ve oradan ayrıldığını söyler. Bunun üzerine kendisine yöneltilen soruların temelinde şu vardır. Evet, siz bir fotoğrafçısınız, profesyonel olarak işinizi yaptınız ama peki ya insani yönü, işin insani yönü? Yani o kız için, açlıktan ölmek üzere olan o kız için siz ne yaptınız? İnsani anlamda, vicdani anlamda siz ne yaptınız? Bakın, bir fotoğraf sahibine ödül kazandırıyor, kamuoyuna farkındalık kazandırıyor, yardım kuruluşlarına maddi kaynak getiriyor. Fakat bu fotoğrafın çekilmesinin neticesinde gelişen olayların akabinde bir depresyona giriyor Kevin Carter. O anı ölümsüzleştirmenin bedelini muhtemelen kalıcı bir mutsuzlukla, depresyonla ediyor Kevin Carter ve bu olaydan 3 ay sonra intihar ediyor. O resmi çektiğim zaman gazeteci olduğumu düşünüyordum, şimdi ise insan olduğumu düşünüyorum şeklinde bir intihar mektubu bıraktığı da iddia ediliyor. Evet, bir foto muhabiri ya da bir savaş muhabiri bu gibi pek çok acı gerçeğe tanıklık eder işlerini yaparken, belki bir çocuğun gözündeki korkuyu, gözyaşını, acıyı, belki de bir umudu görürler gözlerde ve yüreklerde. Bir eser arası vereceğiz. Ayna güzel bir eserle bizlerle birlikte olacak. Çocuğum diyecek. Keşke savaşların olmadığı, çocukların üzülmediği, ağlamadığı bir dünya olsa. Eserin içinde de geçtiği üzere bir sabah uyanınca farklı bir dünyaya açsak keşke gözlerimizi, amin diyerek, bunu da bir duaya çevirerek sözü eserimize bırakalım. Ayna çocuğum diyecek.
Vakit geçsin biraz, otur acını anlatan bir şiir yaz. Sus gözlerini, bakma ihanete. Bu mevsim yağmursa bir sonrası yaz. Çocuğum üzülme, tüm bunlar geçer. Geçer bu kahırdan günler. Çocuğum düşünme, birazcık yalan, aşk için söylenen şeyler. Bir sabah uyanınca farklı olur tüm dünya. Bir insan suretinde tanıdık biz sevdayı. Aşk tanrının armağanı, geri çevrilmez bu acı, hep asirdir, kolay kolay silinmez. Çocuğum üzülme, tüm bunlar geçer. Her zaman kaybeden gider. Çocuğum üzülme, tüm bunlar geçer. Geçer bu ateşten günler. Vakit geçsin biraz, otur acını anlatan bir şiir yaz. Sus gözlerini, bakma ihanete. Bu mevsim yağmursa bir sonrası yaz. Çocuğum üzülme, tüm bunlar geçer. Geçer bu kahırdan günler. Çocuğum düşünme, birazcık yalan, aşk için söylenen şeyler. Bir sabah uyanınca farklı olur tüm dünya. Bir insan suretinde tanıdık biz sevdayı. Aşk tanrının armağanı, acı hep asildir, kolay kolay silinmez. Çocuğum üzülme, tüm bunlar geçer, her zaman kaybeden gider. Çocuğum üzülme, tüm bunlar geçer, geçer bu ateşten güller. Güneş batmadan yıldızlar görünmez elbet. Gelecek günler ne alır ne verir bilemem. Bildiğim şarkılar biten aşkların cenaze törenleridir. Bir şarkı söyle göm gitsin. Göm gitsin yalanları, göm gitsin yalnızlığı, göm gitsin acıları. Sonra da otur yüreğin yeşerene kadar ağla. Bırak, bırak başka bir yerde büyüsün o bebek. Belki böylesi daha iyi.
TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda Sen Olsaydın programıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Bu hafta savaş muhabiri olmaktan bahsedeceğiz dedik. Ama öncesinde muhabirliğe dair genel bir giriş yaptık. O meşhur akbaba ve çocuk fotoğrafından ve bu fotoğrafı çeken Kevin Carter'dan ve onun o hazin sonundan bahsettik en son eserimizi dinlemeden önce. Evet, savaş muhabiri o hani üzerinde günümüzde pres yazılı, yani basın yazılı çelik yeleği ve miğferiyle, fotoğraf makinesi, kamerası, mikrofonu ve ses kayıt cihazıyla savaş, çatışma ve doğal afet bölgeleri gibi riskli alanlarda telaşla koşturan, haber, görüntü ve fotoğraf yetiştirme gayreti içinde bulunan haberciler olarak tanımlanıyor savaş muhabirleri. Bazen gazete ya da televizyon veya radyoları için savaş ya da çatışma ortamından direkt gözlem yaparak kurumuna haber ulaştırmak için görevlendirilmiş gazeteciler savaş muhabirleri. Ama demin muhabir tanımının hemen ardından dediğimiz gibi burada da hani tanımlar kolaydır da işte o işi yaparken insanlar neler yaşıyor? Sen olsaydın, sen bir savaş muhabiri olsaydın seni neler bekliyor olacaktı? Bakın bir savaş muhabirinin hayatında neler yaşanıyor? Gelin onların hayatına bir göz atalım. Her şeyden önce savaş muhabirliğinde bu mesleği farklı kılan iki unsur var. Birincisi bu görevin, işin, mesleğin yapıldığı yer. Dedik ki insanlar felaketlerden kaçarken muhabir bizzat o felaketin yaşandığı yere doğru koşturan insandır. İşte savaş muhabirleri de savaşın, katliamın, işgalin, çatışmanın olduğu alana doğru işini yapmak üzere, oradan haber yansıtmak üzere oraya giden kişidir. Bir diğer unsur da bu işi, bu görevi yapmak için aldıkları risktir. Nedir? Her şeyden önce ölümle burun burunalar, yaralanma hadisesi olabilir, rehin alınma, kaçırılma durumu olabilir ya da iki çatışma arasında kalabilirler. Bu ortamlardan kaçan değil, aksine bizzat o ortamlara koşan insanlar tüm bunlara rağmen savaş muhabirleri. Evet, savaş muhabirleri bu dünya üzerinde savaşların eksik olmadığı bu coğrafyada kimi zaman bir iç savaş, kimi zaman ülkeler arası çatışmalara tanıklık ediyorlar ve böylesi dönemlerde her zamankinden daha fazla bilgiye ihtiyaç duyuluyor. Öyle ya, orada bir çatışma var, bir savaş var, neler oluyor, neler bitiyor? Ölü var mı, yaralı var mı, insanlar ne durumda, buna dair haberleri aktarabilmek adına savaş muhabirleri bizzat o alanda, o ortamda bulunuyorlar. Burada görüntü alabilmek bir yana, haber aktarabilmek bir yana, ilk hedefleri, öncelikli hedefleri hayatta kalabilmek. Hayatta kalabilirse eğer olayı ya da haberi aktarabilir. Dolayısıyla ilk aldıkları eğitim aslında hayatta kalabilme. Yani o çetin şartlar, zorlu şartlar altında hayatta kalabilmek ilk hedefleri. Ama buna rağmen hep bir tehlike altındalar, takdir edersiniz ki. çatışmanın ortasında kalabilirler. Onlar için defalarca belki ölüm tehlikesi atlatmak artık işlerinin, mesleklerinin bir rutini haline gelmiş olabilir. Savaş alanında hiç kimsenin görmek istemediği yıkıntılar, ailelerini kaybetmiş çocuklar, aç insanlar, etrafa düşen bombalar, hiç bitmeyen çatışma sesleri bu mesleğin ne yazık ki bir parçası. Ama ne adına orada olmak, orada bulunmak, olay mahallinde olmak ve haberi aktarabilmek, tüm dünya kamuoyuna orada yaşananları aktarabilmek adına. Bakın, her şeyden önce tarihe tanıklık ediyorlar, olaylara tanıklık ediyorlar. Savaş bölgesinde ya da çatışma bölgesinde olanları ilk elden, ilk ağızdan aktarıyorlar. Bunu yaparken de ekipleriyle uyumlu bir şekilde, koordineli bir şekilde çalışabilmeleri gerekiyor. Çünkü aşırı cesur ya da biraz ürkek bir ekip arkadaşı bu noktada sadece işin kalitesini değil, aslında hayati tehlike yaşayıp yaşamamalarını dahi etkileyebilir. Dolayısıyla ekip arkadaşlarının önemi ve o olay mahalline gitmeden önce, daha doğrusu savaş muhabirliğine başlamadan önce bununla ilgili iyi bir, sıkı bir eğitimden geçmiş olmaları da önemli. Evet, demin de dediğimiz gibi, sen bir savaş muhabiri olsaydın acaba tüm o gördüğün manzaralara katlanabilir miydin? Bakın, işin bir de duygusallık boyutu var, insani vicdani boyutu var. Gözünüzün önünde insanlar ölüyor, yaralılar, belki yardım bekleyen yaralılar sokak ortasında, çocuklar gözleri yaşlı, aç susuz. Tabii savaş ortamı demek bir yandan da barınma ve yemek gibi en zorunlu ihtiyaçların karşılanmasında bile güçlük yaşanması demek. Yani siz orada çalışırken, görevinizi yaparken bir yandan da bu en temel ihtiyaçlarınızı bile karşılayamayabilirsiniz. Bu en temel ihtiyaçlarını karşılayamayan insanlarla muhatapta olabilirsiniz. Ki galiba işin en zoru da o çocuklar karşısında çaresiz kalmak değil mi? Bir yandan işinizi, mesleğinizi yapıyorsunuz, haber aktarıyorsunuz ama bir yandan da tüm bunlara tanıklık ediyorsunuz. Evet, habere konsantre olmak önemli. Gazeteci herkesin kaçtığı yere koşarak gidendir. İşte savaş muhabiri olarak düşündüğümüzde bunu, savaş muhabiri herkesin kaçtığı yere koşarak gidendir dediğimizde savaş muhabirliğinin ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Ve tabii onların orada çektikleri fotoğrafların, oradan aktardıkları görüntülerin tüm dünya kamuoyuna ulaştığı düşünülür, hesap edilirse hakikaten yaptıkları ne büyük bir iş. Tüm dünyayı orada olanlardan haberdar etmek büyük bir vazife aslında bu yönüyle düşünüldüğünde. Bizim için habere ulaşmak televizyon ya da radyonun düğmesini açmak kadar kolayken, o haberin geçtiği ortamın bizzat içinde olan ve çoğu zaman da çatışma ya da savaşların ortasından, kıyısından o haberleri bize ulaştıran muhabirlere, gazetecilere minnettarız. Keşke savaş muhabirliği denen bir kavram hiç olmasaydı, keşke savaşlar olmasaydı ama ne yazık ki var. Savaşların olmadığı, savaş muhabirliğine gerek kalmadığı ve muhabirlerin de hep iyi ve güzel haberler verebildiği cennet gibi güzel bir dünya dua ve temennisiyle bu hafta da birlikteliğimizin sonuna gelmiş olalım. Evet, tekrar gazeteciler ve basın bayramı olarak kutlanan 24 Temmuz vesilesiyle bu programı yaptığımızın da altını çizelim. Gazetecilerimizin ve bütün basın çalışanlarının, özellikle savaş muhabirlerinin de ne kadar zor bir görev üstlendiğinin farkına varmış olduk belki bu vesileyle. Haftaya görüşünceye, buluşuncaya kadar hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
Sen olsaydın...